Ayrım 26, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala. Sayfa 359, 623, Selman-ı Farisi'nin ibretli hikayesi, Medine münafıklarının şenaatleri ve muhacirlerin Mekke'yi özlemeleri, salgın hastalıklar, Esad bin Zürare'nin vefatı. Baidim sürata manen karibim ya Resulallah, bu yüzden kendi şehrimde garibim ya Resulallah, la edri. Görünüşte uzağım ama yürekten sana çok yakınım ey Allah'ın elçisi. O kadar ki bu yüzden kendi şehrimde bile gurbette gibiyim. Rubai, Selman için. Günler geçiyor, geçiyor, geçiyor ve şarkılarım yine neşeli değil. Mekke'de azılı müşrikler vardı ama Medine'de zehirli münafıklar türedi. Müşriklerle mücadele kolaydı, münafıklarla zor. Mekke'de Kureyş bilgisiz ve ahmaktı, burada Yahudi bilgin ve zeki. Anlaşılmıştı. Medine nasipsizleri Mekke'dekileri aratmayacaklardı. Müslümanlar taştan bir kale, münafıklar, Yahudiler o kaleyi delik deşik etmek üzere taş yiyen kemirgenler. Münafıklarla Yahudiler o kaleyi delik deşik etmek üzere taş yiyen kemirgenler. Müslümanlar için tehlikenin sokak sokak dolaşmaya başladığı günlere bir de hasret duyguları eklenmişti. Ebu Bekir, Bilal ve Amir bin Füheyre humma nöbetleriyle karabasanlar geçirirken Mekke diye sayıklıyorlardı. Yatakta ter içinde ve mali hülyalar arasında. Medine'nin havası yaramamıştı. Ensar ile muhacir kardeşliğine rağmen Müslümanlar zor şartları paylaşıyorlardı. Elde avuçta imkan yoktu. Salgın ummaya yakalanan bir ağızdan ah Mekke, ah vatan nidası çıktıkça bütün muhacirlerin ciğerleri parçalanıyor, vatan hasreti hep birden coşuyor, özlem dolu gözlere yaşlar dola geliyordu. Ensar ise elden gelmeyen çareler adına kahroluyorlardı. Bütün bu sıkıntıların ortasında 2 gün evvel büyük ve fedakar dostları Esad bin Zürare'de vefat edivermişti. Musab'ın delaletiyle Müslüman olan ve hicretten sonra Müslümanları daima himaye edip yardımlarına koşan o güzel insanı kaybetmek herkese pek dokundu. Medineli müminlerin ilki ve muhacirlerin mürüvvet abidesi Hamisi'ydi. Müslümanlar için Medine demek Esad demekti. Şu gömüldüğü yer Baki adıyla Müslümanlara kabristan olacaktı. Defin işlemi tamamlanmış, herkes külçe gibi yerine çöküp kalmıştı. Müslümanların sevince, güzel sözlere ve morale ihtiyaçları olduğu açıktı. Birisi bu kasvetli havayı değiştirmeli diyordum içimden. Bir köle, gülümün çevresinde gölge gibi dolanan bir köle, ona kendisini tanıtmak için fırsat bulmuş ve kim olduğu sorulunca da hüzünleri dağıtacak hikayesini anlatmaya başlamıştı. İsfahan'da C köyünde doğmuşum ya Resulallah. Babam köyümüzün efendisiydi, çiftliğimizde yaşar herkesin saygısını görürdük. Daha küçük yaşımdan itibaren Farslar ve Romalıların, Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitaplarını ama özellikle de Gataları okuyor, Zerdüşt'e dair her şeyi öğrenmek istiyordum. Ulu Mecus'un sözlerini, Mu denilen rahiplerin yaşayışlarını, kutsal akbabalar yesin diye götürüp ölüleri bıraktıkları yüksek kayalıkların şekillerini falan merak eder dururdum. Yaratılış, hayır ve şer hakkında düşünür, ateşi ilahi kudret sayar, alevleri kötülük ve iyiliğin kaynağı kabul ederdim. Köyümüzde iyilik çoğaldıkça hayır ilahı Hürmüz'ün, kötülük azdıkça da şer ilahı Ehremen'in ateşe galip geldiğini zannederdim. Nihayet Hürmüz hep galip gelsin diye ateş gededeki alevleri çoğaltmayı kendime görev edindim. Babam bana 2 hoca tutarak Rumca ve İbranice öğrettirdi. Avesta'daki Ulu Zerdüş gibi Ahura Mazda'ya ulaşmak istiyordum. Bütün bunlar yüzünden babam beni diğer kardeşlerimden daha çok sever ve korurdu. 12 yaşıma gelmiştim ve hala kız çocuğuymuşum gibi yetiştiriliyordum. Hayatım evle ateşkede arasında geçiyordu. Tek gördüğüm insanlar ateşkedemize gelen köylüler olurdu. Bir akşam babam sesleniyordu. Mahbe, mahbe bu zehmaşan, şehzadem. Yanına vardım. Beni sevip başımı okşadı. Güzel sözler söyledi. O günlerde yeni bir ahır yaptırıyor. Kendisi de kerpiç kesiyordu. Bu yüzden uzaktaki çiftliğimizde işlerin aksadığını anlattı. Ertesi gün inşaatta kalması gerekiyormuş, çiftliğe benim gitmemi istedi. Oraya varınca yapmam gerekenleri bir bir anlattı. Sakın oralarda fazla oyalanıp da gözümü yollara baktırma Mahbe. Gecikirsen çiftliği değil, seni merak ederim ve seni aramaya çıkacak olursam işlerim asıl o zaman aksar demeyi de ihmal etmedi. O gece sevinçle uyudum ey Allah'ın elçisi. Çevreyi görecek, insanlarla karşılaşacak, daha iyisi de çiftlikteki işleri yapmak üzere işçilerimize emirler verecektim. Ertesi gün heyecanla çiftliğe doğru yola çıktım. Yol üzerinde daha önceden görmediğim bir bina ile karşılaştım. Birkaç yıldır oralara gelmediğimi düşünerek binayı merak edip yaklaştım. İçeriden sesler geliyor, bir takım insanlar yüksek sesle neşideler okuyorlardı. Kulak verdim, bu şarkıların sözleri çok hoşuma gitti. Cennetteki Tanrı'dan ve onun oğlu İsa'dan bahsediyordu. Merak etmiştim. İçeri girip sessizce bir kenara oturdum. Benim Ateşkede'de de Hürmüz için istediğim şeyleri bu adamlar hep bir ağızdan İsa için istiyorlardı. Sonunda içlerinden biri dua etti, diğerleri amen dedi. Dua eden adama papaz diyorlardı. Ona yaklaşıp İsa'nın kim olduğunu sordum. Bana yiyecek ikram ederek uzun uzun anlattı. Evden hiç dışarı çıkmayan bir çocuk için buradaki insanların neler yaptıklarını, nasıl ibadet ettiklerini öğrenmek hoşuma gitmişti. Üstelik söyledikleri ve inandıkları Allah benim imdat istediğim Hürmüz'den daha iyiydi. Gerçi onlar da Ehremen yerine iblisten bahsediyorlardı ama öğrendiklerim bana daha yüce ve ilahi geldi. Çiftliği aklımdan silip akşama kadar orada kaldım. Gün inerken bir ayine başladılar. Ben de aralarına katıldım. Zikrederken içimi bir ferahlık kapladı ve bu din benim inandığımdan daha güzel kararına vardım. Ayin sonunda papaza, bu dinin aslı nerededir efendim, uluları nerede bulunur diye sordum. Bana Dımaşk'ta olduğunu söylediler. O arada akşam olmuş, benim haberim yok. Tabii ki babam çoktan adamlar gönderip beni aratırmış. Karanlık bastırdığı sırada eve vardım. Önce sevindi ve beni bağrına basıp yakındı. Ah şehzadem, ne kadar merak ettim bilsen, nerelerdeydin, seninle anlaşmamış mıydık, hani çiftliğe gidip yediklerimi yapacaktın? Öyleydi babacığım, lakin yolda bir kilise gördüm. Orada ibadet eden adamlar vardı. Dinlerine dair şeyleri merak ettim. Çok hoşuma gitti. Güneş batıncaya kadar yanlarından ayrılamadım. Anlattıklarımdan sonra babamın sevineceğini zannediyordum. Yanılmışım. Bak mahbubu Zehmeşan. Bundan böyle o adamlarla görüşmeyeceksin. Senin dediğin o dinde hayır yoktur. Senin ve atalarının dini ne güzel. Üstelik sen o dine göre itibarlı bir Mu sayılırsın. Bir daha oraya gitmek yok. Anlaştık mı? Ama babacığım, onlar Tanrı'yı... Konu kapanmıştır bu Zehmeşan. Bundan böyle oraya gitmeyeceksin. Ama ben gitmek asla, evden çıkmanı yasaklıyorum. Eğer bir daha oraya adım atacak olursan ayağına bukağı takar, seni hapsederim. Babamı tanıyamamıştım. Birkaç günler böyle geçti. O arada evimizin kahyasıyla kiliseye bir haber gönderip Dımaşk'a gitmek istediğimi, oradan bir kafile gelecek olursa gizlice bana haber vermelerini istedim. Bu arada babam beni devamlı baskı altında tutmaya başladı. Nihayet bir gün beklediğim haber geldi. Yük de hafif, paha da ağır birkaç yol eşyasıyla gizlice kervana katıldım. Günler sonra Dımaşk'a geldim. Kilisedeki din adamlarının ilim yönünden en üstününün kim olduğunu sordum. Bana psikoposu gösterdiler. Yanına varıp ona, eğer beni yanınıza alırsanız bu dine girmek istiyorum dedim. Kiliseye hizmet etmeye söz verir de bana itaat edersen olur dedi. Onunla birlikte kiliseye girdim. Günler, aylar geçti. Dımaşk psikoposu kötü bir adamdı. Vaaz ettiği vakit halktan kiliseye sadaka vermelerini istiyor ama gelen sadakaların çoğunu gizlice kendine ayırıyordu. Yoksulların hakkı olan paraları özel küplerinde yığıyordu. Günlerden birinde hastalanıverdi. Tedavisi için iyi bir hekim geliyordu. Nihayet hekime vermek üzere altın getirmemi istedi ve gizlice bana altının yerini söyledi. Dediği yerde 7 küp dolusu altın ve gümüş biriktirdiğini gördüm. Onun sağlığı için dua etmeyi bıraktım. Zaten birkaç gün sonra da öldü. Kilise cemaati onu gömmek için toplandılar. Ben de onlara adamın gerçek yüzünü anlatıp küplerin yerini gösterdim. Fakirlerin hakkı olan bunca altını biriktiren adamı gömmeyiz diye herkes isyan etti. Cesedini bir ağaca asıp taşa tuttular. Yerine başka bir adamı kiliseye psikopos tayin ettiler. Ben, ya Resulallah, namaz kılmayanlar arasında bu yeni psikopostan daha faziletli bir adam tanımadım. Dünyayı hiçe sayan, ahiretini önemseyen, gece gündüz ibadet eden bir adamdı ve ondan önce hiç kimseyi onu sevdiğim kadar da sevmemiştim. Kilise hizmetine 3 yıl onunla devam ettim. Sonra da bu iyi adamcık ölüm döşeğine yattı. Son nefesinde bana dediklerini dün gibi hatırlıyorum. Oğul, Allah'tan bir şey isteme. Bu ona töhmet ve ithamdır. Onu isteyecek kadar kendini kaybetme. Bu onu da kaybettiğinin delilidir. Ondan başka bir varlığı isteme. Bu ondan utanmazlık ve hayasızlığın sayılır. Ondan başkasından bir şey isteme. Bu ondan uzaklaştığını gösterir. Elinden geliyorsa onun dışındaki şeyleri kalbinden temizle. İşte o kadar. Sordum. Ey büyük üstad! Bunca zamandır senin yanında olmaktan hep bahtiyarlık duydum. Görüyorum ki sen cennetteki babamıza gidiyorsun. Geride kalan bu talebenize ne tavsiye eder, ne yapmamı emir buyurursunuz? Bana şefkatle baktı, gözlerinden yaşlar süzüldü. Oğulcuğum, bugün artık benim yolumda ve gidişatımda kimse kalmamıştır. Dinin uluları hep ölüp gittiler. Yaşayanlar da dinin emirlerini hep kendileri lehine değiştirip duruyorlar. İçlerinde bir tek adam vardır ki kendinden öncekilerin hükümlerini bırakmamıştır. Belki ona gitmelisin. Kendisi Musul'dadır. Dediğini yaptım ya Resulallah. Onu da bu psikopos gibi değerli buldum. Musul'da bilgi ve dinimi tamamen öğrendiğimi düşünüyordum. Ama o da dünyadan çekilip gitti. Ona da ölürken sormuş ve Nusaybin'de bir papazın adını almıştım. Vardığımda bana, hoş geldin, yanımda otur ve ömrüm oldukça sana anlatayım dedi. 2 yılda böyle geçti. Her vardığım iyi insan ölüyordu. Nihayet o da giderken bana, evladım dedi. Bu dini İsa Efendimiz gibi yaşayan tek kişi, Rum topraklarındaki Amuriye Kilisesi'ndedir. Ondan başka da kalmamıştır. Var git onu bul. Bizim yolumuz ve gidişatımızı ancak o bilebilir ve sen ancak onun yanında yaşayabilir. Orada huzur içinde olursun. Amuri'yi dediği gibi buldum. Huzurlu, güzel. O kadar ki burada bir bahçemle birkaç davarım bile oldu. Hasır örmeyi o vakitler öğrenmiştim ve sattığım hasırlar sayesinde hem kiliseye yardım ediyor hem de bahçeme bakıyordum. Ne ki orada da yıllarım uzun sürmedi ve değerli papaz efendim ölüm döşeğine yattı. Bir sonraki kapıyı da ondan sordum. Yolun bittiğini bilememişim. O bana anlattı. Vallahi evladım, bugün yeryüzündeki insanlardan yanına gitmen için sana tavsiye edebileceğim hiç kimse kalmamıştır. Lakin ahir zaman peygamberinin gelmesi yaklaşmış, gölgesi üzerimize düşmüştür. O peygamber İbrahim'in dini üzerine gönderilecektir. Arap topraklarında çıkacak ve iki kara taşlık arasında hurma bahçeleri olan bir yere hicret edecektir. Hediyeden yer, sadakadan yemez. İki omuzu arasında da peygamberlik mührü vardır. Eğer o diyarlara gitmeye gücün yeterse hemen yola düş. Amuriye'deki keşişin ardından çok ağladım ama gözüm yollardaydı. Gelen bir kervan veya yolları bilen bir yolcu arıyordum. Sonra Hicaz'ın Kelp kabilesinden birkaç yolcu Amuriye'den geçti. Onlarla pazarlık ettim. Beni Arap diyarına götürürseniz işte şu davarlarımı ve ineklerimi size vereyim. Bir müddet yolculuk ettik. Yolda davarlarım ve ineklerimi kesip kesip yediler. Etler bitince de bana zulmetmeye başladılar. Şu kuzeybatımızdaki Vadil Kura'ya yaklaştığımızda beni bir Yahudi'ye köle diye sattılar. Hayretteydim. Aynı kutsal ırmaktan su içen bir Yahudinin bir Hristiyanı köle edinmesindeki garipliği düşünüp durdum. Oradaki hurma ağaçlarını görünce Amuriye'deki efendimin dediği Arap diyarına geldiğimi düşündüm. Ya Resulullah, orası sizi göreceğim yer ola mı diye çok umutlandım ama yüreğim bir türlü yatışmıyordu. Nihayet bir gün o Yahudi efendim beni Yesrib'den gelen bir amcaoğluna sattı. Böylece Kurayza oğulları yurduna geldim. Taşlıklar arasındaki Yesrib'i tanıdıkça sizi bulacağım yerin burası olduğuna inandım. Yıllar böylece sizi bekleyerek geçti. Köle olduğum için Mekke'de sizin varlığınızı öğrenmem çok uzun zaman aldı. Nasıl oldu? Anlatayım ya Resulallah. Bir hurma ağacına çıkmış, öreceğim hasırlar için kuruyan hurma liflerini topluyordum. Efendim de ağacın altında uzanmış, gölgeleniyordu. Efendim akrabasından bir delikanlı gelip, ''Ey amcamın oğlu, hele kalk, Allah şu kayle oğulları olan Evs ve Hezrec'in belasını versin. Hepsi Kuba'da Mekke'den geldiğini duyduğum bir adamın başında toplandılar. Adama peygamber diyorlar. Bunu işitir işitmez ağaçtan düşe yazdım. Beklediğim peygamberden bahsediyordu. Ya Resulallah, sizden bahsediyordu. O heyecanla ne olduğumu, nerede olduğumu unutup ne dedin, ne dedin diye sordum. Bu arada ağaçtan da inmişim. Sahibim kızıp şiddetli bir tokat vurdu. Bundan sana ne bir ahmak köle, yürü git işine. Sonraki günlerde yerimde duramaz oldum. Sizi görmem gerekiyordu. Yanımda biriktirdiğim birkaç lokma azlık vardı. O gece işlerimi bitirip de el ayak çekilince azığı çıkınlayıp doğruca Kuba'nın yolunu tuttum. Sizi görür görmez içim ferahladı. Siz oydunuz. Bunu daha görür görmez anladım. Salih bir kişi olduğunuz çevrenizdeki arkadaşlarınızdan belliydi. Ancak yine de kalbim mutmain olsun istiyordum. Çıkınımı size açıp, ''Evet, senin salih bir zat olduğunu işittim. Yanında da muhtaç kimsesiz arkadaşlarım varmış. Şunları sadaka olarak vermek üzere yanımda bulunduruyorum. Şimdi buna sizi başkalarından daha layık buldum.'' demiştin. ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Demek hatırlıyorsunuz. Lütfen böyle davrandığım için beni affediniz. O gün sadakama el sunmadan ashabınıza ikram edip, ''Buyurunuz, bundan yiyiniz.'' demiştiniz. Ben de kendi kendime ''Bu bir yiyir.'' dedim. Sonra yanınızdan ayrıldım. Birkaç gün bir şeyler biriktirdim. Sizi de özlemiştim. Yine bir gece Ebu Eyyub'un evinde sizi yeniden ziyaret ettim. İkramımı ortaya çıkarıp dedim ki, ''Hatırlıyorum. Ya Resulallah, senin sadakadan yemediğini gördüm. Bu sana ikram olmak üzere hazırladığım bir hediyedir.'' demiştin. Ve siz ya Resulallah, bu acizin lokmasından yediniz. Ashabınıza da ikram ettiniz. Kendi kendime işte bu ikiyi dedim. Ve az evvel Resulullah'ın mübarek omzuna da nübüvvet mührü için baktın, öyle mi? Evet ya Ömer, bu üçüncüsüydü. Seni ne diye çağıralım kardeşim? Uygun görürseniz İbnül İslam deyin ya Resulallah. İslam'ın çocuğu olayım. Çünkü ben bugün yeniden doğdum. Şu İsfahanlı Mahbeb-i Zehmeşan'ı çok sevmiştim. Gülüm'ün de çok sevdiğini görüyordum. Çünkü mübarek elini onun omzuna koydu ve kelime-i şehadeti talim et buyurdu. Ardından da sana Selman diyelim ey İbnül İslam, adın Selman olsun dedi. Ömer bu ismin kendisine çok yakıştığını iman edercesine yüzüne bakıp gülümsedi. Selman-ı Farisi. Selman gülümün önünde diz çöküp kelime-i tevhidi söyledikten sonra ağladı ağladı. Onu dinleyenler Esad bin Zürare'nin kabrinde biriken keder ve karamsarlık havasından kurtuluverdiler. Bir kölenin İslam'a girmesinden bu kadar sevinç ve heyecan duyacaklarını hiç tahmin edemezdim. Galiba bu sevinç biraz da yaşadıkları kötü şartların maddi ve manevi tazyik altında bulunmanın eseriydi. Medine, Selman'a sevine dursun, Yahudiler Müslümanların Yesrib'de salgın hastalıklarla kırılıp gideceğini, soylarının kuruyacağı haberini bir kehanet diye yaymadaydılar. Amaçları Ensar'ın muhacirlere yardımını bitirmekti. Evs ile Hazreci eskisi gibi birbirine düşürebilmenin yolu buydu. Müslümanlar bir kimlik mücadelesinde, Yahudiler fitnede. Vahiyler müminlere ibadetleri, orucu, zekatı emrediyor, haram ile helal olanın arasına ayırıyor. Terk edilen alışkanlıklar ve tiryakilikler, cemaatle kılınmaya başlanan namazlar. Bilenin bilmeyene öğrettiği akşamlar, sabahlar, sevinçli günler hiç gelmeyecek gibi uzaktı. Bilal'in ezan okumaya, kıblenin de Kudüs'ten Mekke'ye çevrildiği zamanları saymazsak. 26. ayrımın sonu sayfa 370.